gerçekten. Dolayısıyla adımız ve umurumuz için.
Hayatın sesleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte 15 haberleri sonrasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hayatın Sesleri programında daha yine sizlerle birlikteliğimize sizler de hoş geldiniz diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın, Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özlem'le birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz Çanakkale'nin 100. Zafer yılı bu yıl sevgili dinleyicilerimiz. Çanakkale haftası dolayısıyla biz de Çanakkale deyince aklınıza ne geliyor diye soruyoruz siz sevgili dinleyicilerimize. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz şu dakikadan itibaren. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün. Hadi Çanakkale deyince aklınıza ne geliyor? Arayın bizi ve paylaşın bizlerle.
Burası sadece Çanakkale değil. Burası bugün İstanbul. Ateş! Bugün bu Almanya kuruna karşıymışız. Bugün şehit bizim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, duydunuz fragmanı izledik. Tüylerimiz biraz da diken diken olarak izledik. Acaba filmi görünce ne olacak? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milletimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve kahraman Türk askerleriyle birlikte bir destan yazdılar biliyorsunuz Çanakkale'de. Şimdi bu destanın zaferi 100. yılında filme alındı. Tarihi bir dram ve bir savaş filmi ortaya çıktı. Son Mektup filminin yönetmeni Sayın Özhan Eren telefon hattımızda. Filmin hem senaristi hem de yapımcısı aynı zamanda. Hemen kendisine merhaba diyelim. Sayın Özhan Eren. Merhabalar efendim. Evet, Türk sinemasının ilk kez Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan filmi herhalde Son Mektup. Nasıl yola çıktınız? Bize anlatır mısınız o öyküyü birazcık lütfen?
Belki çok klasik bir cevap olacak ama inanın büyük bir aşkla yola çıktık. Büyük bir sorumluluk duygusuyla yola çıktık. Çünkü hepimiz için çok aziz olan bir hatırayı, dünya tarihine nakşolunmuş çok aziz bir hatırayı, o hatıranın tabii ki tamamını bir sinema filmiyle aktarmak mümkün değil. Biz anca işte Çanakkale Boğazı'nda denizde bir damla mertebesinde de olsa o ruhtan, o fedakarlıklardan, o büyük gayretlerden örnek sunan sinemamızın 101. yılına yakışır, halkımıza, gençlerimize yakışır ve en önemlisi tabii ki o aziz kahramanlara yakışır. Bir sinema filmi yapabilmek için ben Deniz 7 sene önce başladım. Yer yer binleri bulan ekibimizle son 2 seneden fazla bir süredir çalıştık. Çok şükür yarın da tam 18 Mart Büyük Zaferi'nin, Deniz Zaferi'nin 100. yılında vizyona giriyor efendim.
Evet, 2 yıl mı sürdü çekimler? Tabii 5 yıl kadar bir hazırlık süresi var. Çekim aşaması 2 yıl mıdır Sayın Özhan Eren?
Çekim süresini 2 yıl diyebiliriz. Artık modern teknolojide hepimiz biliyoruz ki çekim dediğimiz zaman bunun bir kısmı arazide yapılıyor. Ama bir kısmı da işte eğer görsel efektlere de ihtiyaç duyuyorsa hikayeniz, onlar da masada, bilgisayarlarda üretiliyorlar. Bizim 2 yılı aşkın bir süredir sinema filmi ekibimizin çekirdek mertebesinde bir grupla, hatta diyebilirim ki mütevazı bir filmin ekibinin büyüklüğünde sadece bu görsel efekt çalışmaları yürüten ekibimiz 2 sene önce başladı. Biz geçtiğimiz sene Çanakkale'de çekimlerimizi yaptık. 3 ay kadar onlar sürdü. Bütün olarak 2 seneden fazla sürmüştür efendim çekimlerimiz.
Evet, gerçekten çok uzun soluklu bir süreç olmuş. Siz hep diyorsunuz ki geldiği yolu bitmeyen gittiği yolu bulmakta zorluk çeker.
Aynen öyle efendim. Hatta bugün bir tanesini daha ekleyelim isterseniz.
Lütfen.
Tarihini bilmeyenin coğrafyası da olmaz. Yani eğer nereden geldiğinizi bilmiyorsanız bir zamanlar kıtalara yayılmış devletimiz, kıtalara yayılmış dedelerimiz bugün maalesef oraların 3/4'üne yakınını kaybettiler. Biz bugün işte Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz.
Evet.
Tarih bir süreçtir. Öyle zannedildiği gibi evet bir dönem harfler oluyormuş artık olmaz denmiyor. Geçen yüzyılda valilerimizin olduğu Selanik, Bakü, Medine bugün bizde değiller. Bosna. Allah muhafaza eğer tarihimizi bilmezsek bugünkü coğrafyada da elimizde olan şehirlerimizi yarın gelecek yüzyılda büyükelçilerimiz vasıtasıyla temas kurabildiğimiz yerler haline getiririz.
Evet, yalnız şimdi şöyle bir şey var. Kıtalara yayılan dedelerimiz dediniz. Şimdi 18 Mart'ta yarın itibariyle vizyona girecek film Türkiye'de. Ancak Avrupa'da da vizyona giriyor. Avustralya'da da 24 Nisan'da gösterime girecek. Dolayısıyla kıtalar arası dedelerimiz yine son mektupla kıtalar arasında dolaşmaya devam edecekler galiba.
İnşallah hatta Avustralya değil biz doğrusu işin en başında her yerde 18 Mart'ta vizyona filmimizin girmesi için bir düşüncemiz vardı. Hatta bu yönde uluslararası dağıtımcılarımız planlamaya başlamışlardı. Fakat bizim bu niyetimizin oralarda da duyulmasıyla... Alo?
Duyuyorum efendim.
Zamana yaymak talebi çok geldi. Mesela şöyle söyleyeyim, Allah kısmet ederse 21 Nisan'da Miami'de, Amerika'da galamız olacak. 23 Nisan'da dünyanın neredeyse öbür ucunda Avustralya Melbourne'de galamız olacak. Bu ay Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde galalarımız olacak. Yarın inşallah tam liste elimde değil ama Tokyo'dan, Bükreş'ten, Beyrut'tan birçok yerden inşallah insanlarımız filmimizi seyretmeye başlayacaklar.
Fragman bile izlenme rekorları kırıyor ki biz az önce o fragmandan bir bölüm dinlettik yine dinleyicilerimize. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir fragman. Şimdi birazcık da yine filmdeki savaş pilotlarına dönelim isterseniz. Film savaş pilotları ile ilgili. Bunun ayrıca bir önemi var mıdır acaba?
Efendim var tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin tüylerinizi diken diken eden filmin fragmanı ya da Özhan Eren'in senaryosu filmi değildir. Hakikatin kendisidir. Sağ olsunlar bütün bir ekip oyuncularımız 100 yıl öncesinin duygusunu bugüne taşımakta o kadar başarılı oldular ki neticede biz insanlarımızda böyle bir coşku yaratabildik. Bu açıdan çok mutluyum ama bilinsin ki bu fragman ya da sinema başarısı değildir. O günkü duygunun bugünlere aktarılma gayretindeki başarımızdır. Asıl kahramanlık 100 sene öncesine aittir.
Siz daha önce de başarılara imza attınız. 120'nin de yönetmenisiniz, senaristisiniz, yapımcısısınız. İsimsiz Kahramanların filmiydi o da. Filmin müziği de kendinize aitti o yıllarda 2008'de evet. Gösterime girdiğinde.
Evet, evet efendim. Evet.
Şimdi bu filmle ne gibi farklılıklar gördünüz yaparken? Ne gibi farklılıklar vardı size göre?
Efendim birinci sırada ben... İşte tarihte topçularımızı biliriz, bahriyelilerimizi, denizcilerimizi biliriz, karacılarımızı daha da iyi biliriz. Ama tayyarecilerimizden çok da bahsedilmez. Allah gani gani rahmet etsin, mekanları cennet olsun. İlk tayyareci şehitlerimizdendir. Tayyareci Fethi Yüzbaşı, Fethiye'ye adını vermiştir. Maalesef onu çok bilmeyiz. Keza Çanakkale Harbi'nde, hatta 18 Mart'taki büyük zaferimizin belki ilk kıvılcımını yakanlardandır tayyarecilerimiz. O büyük donanmanın gelişini keşfedip Çanakkale'deki birliklerimizin, bataryalarımızın, tabiyalarımızın alarma geçirilmesindeki büyük istihbaratı sağlamıştır ilk tayyarecilerimiz, Çanakkale'de vazife yapan. Ben biraz onların gözünden, onların gönlünden de 18 Mart'ı seyircilere sunmak istedim. Tabii bu çok ciddi bir mühendislik dizaynı da getiriyordu. Çünkü Türk sinemasında ilk defa tayyarecilerimizin olduğu bir dönemden bahsettik. Ve hatta şunu söyleyebilirim. Dünya sinemasında bile 1915'in başındaki tayyarecileri, uçakları, pilotları anlatan bir sinema filmi yoktur. Çok şükür. Mesela Kanada'da işte dünyanın çeşitli bölgelerindeki filmleri inceleyen çok büyük bir yazar grubu bizim fragmanımızı, uçaklarımızı, toplarımızı, harp ortamını, insan ilişkilerine dair örnekleri verdiğimiz uzun fragmanımızı seyrettiği zaman bununla ilgili ünlü internet sitesi IMDb'de de yayınlanan ve bizi çok çok mutlu eden yazısı vardır Todd Brown'ın, Kanadalı.
Evet, zaten yarın itibariyle savaş zamanında yazılan ve uzun yıllardan sonra adresine ulaşan mektubun duygusal hikayesini izlemek isteyen dinleyicilerimiz yarından itibaren Son Mektup filmini de takip edebilecekler, vizyonda görebilecekler. Yüreğinize, emeğinize sağlık diyoruz. Şu anda Çanakkale'desiniz ve bu akşam itibariyle tüm Çanakkale ile birlikte filmi yeniden izleyeceksiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Çanakkale'de yarın galamız olacak inşallah. Bizi dinleyenler vasıtasıyla aktarmak isterim. 18 Mart'ta Çanakkale galamız ve inşallah 19 Mart'ta Almanya'da da Köln galamız olacak. Bizim seferberliğimiz başlıyor. Dua etsinler bize. İnşallah Türk sineması çok daha güzel filmlerle, tarihimize ilişkin filmlerle dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle buluşurlar efendim.
Umarız öyle olur Sayın Özhan Eren. Tekrar yüreğinize, emeğinize sağlık diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.
Teşekkür ederiz efendim ilginiz için. Sağ olun.
Sizler de sağ olun. Son Mektup filminin yönetmeni, senaristi, aynı zamanda yapımcısı Sayın Özhan Eren'le konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Özhan Eren'e teşekkür ediyoruz ve yine fragman ve filmin müziğini dinleyelim istiyoruz. Yonca Lodi söylüyor, sonsuza kadar.
Churchill ve tayfasına memleketin adına sesleniyorum. Çanakkale'yi asla geçemeyeceksiniz. Il ne paso pa Çanakkale. They will never pass Çanakkale. Never, never. Otur!
Bir büyük destan, asırlar geçse bile nasıl unutur insan onu? Oldunuz bize. Asırlar geçse bile kalbimiz sizle. Selam olsun, selam bizden size, rahmet etsin Tanrım hep
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde psikolog Sayın Nilhan Sezgin'le birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, gerçekten çok güzeldi, çok anlamlıydı sözler. Filmi de dört gözle bekliyoruz galiba. Evet. Siz de çok etkilendiniz değil mi?
Evet.
Hem Özhan Eren'in sözlerinden hem de filmin fragmanından.
Evet, fragmanı çok çarpıcı gelmişti bana. Vizyona girer girmez herhalde izleyeceğim filmlerin başında olacak.
Evet. Biz bugün stresle baş etme yöntemlerinden söz edelim istedik. Malum çağımızın artık en önemli hastalığı, başarı ve sağlığın tehdidi. Stres neden bu kadar günümüzün hastalığı olarak ortaya çıktı galiba acaba hocam?
Aslında yani günümüzün hastalığına ben çok katılmıyorum. Çünkü
nesi, günümüzün nesi?
Stresi ben hastalık olarak görmüyorum. Aslında kökenine inip baktığınız zaman stres insan bedeninin doğal dengesi içerisindeki çok mucizevi mekanizmaların başında geliyor. Uyumunu sağlamak için bedenin kendini korumak için geliştirmiş olduğu müthiş bir yapıya dayanıyor.
Peki stres sırasında bedende ne gibi değişiklikler oluyor acaba?
Şöyle diyeyim, şimdi bedenimiz o kadar mükemmel dizayn edilmiş, desenlenmiş bir makina ki bizim her türlü tedbiri alınmış durumda. Ve bu mekanizmanın kendi içerisinde belirli bir dengesi var. Her şey ayarlanmış önceden. Diyelim işte beden ısısının 36-37 derece olması lazım. Onun dışında daha düşük veya daha yüksek olursa dengede bir bozulma söz konusu oluyor. Veya kandaki işte şeker oranı, her sistemin kendi içinde belirli eşikleri var. Bu eşikler aşıldığı zaman beden kendini korumak için yeni baştan bir denge arayışına giriyor. Ve bunu otonom sinir sistemiyle birlikte yapıyor. Otonom sinir sisteminin iki tane bölümü var. Biri sempatik sistem, biri parasempatik sistem.
Ne işe yarıyor bu sistemle?
Şimdi denge bozulduğu anda dedik ki beden kendini dengeye sokmak için bir arayışa giriyor. Hemen otonom sinir sisteminin sempatik bölümü devreye giriyor. Ve bedeni yeni baştan dengelemek için farklı şekillerde işlemeye başlıyor.
O zaman stresle başa çıkmada bu sisteme ihtiyacımız
evet,
var herhalde,
evet,
değil mi?
Evet, ve bir şekilde sempatik sistem girdiği anda beden kendini korumak için özellikle hele ki bu dengenin bozulması dışarıdan gelen bir tehditle oluyorsa organizma ne yapacak? Bununla ya savaşacak ya kaçacak kendini korumak için de. Hem bir yandan evet, içte o dengeyi kurmaya çalışırken. Bunun için çok yüksek düzeyde enerjiye ihtiyacı var. Onu nasıl sağlayacak? Bedende birikmiş olan yağlar var, şeker var. Onları yakmak için oksijene ihtiyacı var. Oksijeni almak için çok fazla şekilde solunum yapması lazım. Veya bu kanı organlara iletmesi lazım, beyne iletmesi lazım. Onun için kan çok hızlı akmaya başlıyor. Tansiyonda bir yükselme söz konusu oluyor. Evet. Kaçacaksa veya savaşacaksa kaslarının gerilmesi lazım o hareketi sağlamak için gibi bir dizi
yani
başlıyor.
Bedensel ve zihinsel aktivitelere ihtiyacımız var stresle başa çıkabilmek için herhalde.
Hepsi harekete geçiyor ve ne oluyor? Bütün mekanizma en yüksek düzeyde işlemeye başlıyor. Vücut ısısı artıyor. Vücut ısısını düşürmek için aynen bir klimanın sistemi gibi hemen terleme sistemi devreye giriyor. Biz ne diyoruz? Aniden bir şey olduğunda ateş işte bir bastı. Araba karşından geliyor sizin üstünüze
kaynar
doğru.
Su döküldü.
Kaynar sular dökülmüş gibi veya çok önemli bir iş konuşması yapacaksınız veya tartışmalı bir ortama girdiniz hemen terlemeye başlarsınız gibi. Veya bedenin kaçmak için veya savaşmak için daha hafiflemesi lazım. Onun için idrar kesesinin filan boşaltılması lazım. Ne deriz? Dizimin bağları çözüldü. Aman hemen tuvalete koşayım gibi bir takım tepkiler olur.
Evet.
Bütün bunlar doğal tepkilerimiz bizim. Bir süreye kadar böyle kendisini harekete geçirmek için beden hızlı çalışıyor. Hemen parasempatik sistem devreye giriyor makineyi yakmamak için. Bütün bu işleyen şeyleri normal seviyeye çekiyor.
Evet.
Peki, bu çok güzel.
Güzel. Peki strese karşı dirençli olunamaz mı acaba?
Şimdi bu anlattığım şekilde bakılınca nefes almak filan gibi son derece doğal bir sistemi. Evet. Bedenin bir
ya
de
işte
işe yarıyor.
Bedensel ve zihinsel aktiviteler.
Tabii ki.
Spor, yürüyüş
evet.
Belki.
Ve buna ihtiyacımız da var bizim. Diyelim bir atletizm yarışmasına giren bir atletin harekete geçmesi için strese ihtiyacı var. Bir sınava giriyorsak, bir eser ortaya koyuyorsak, bir konuşma yapıyorsak. Şimdi ikimiz burada bir konuşmaya başladık. İkimizin de bir itici güce, motivasyona ihtiyacı var. Sempatik sistemimiz bizi hafif hafif dengeliyor. Bunların hepsi gayet
bu
güzel.
Bu stres mi, heyecan mı?
Bu da stresin bir kısmı
evet.
Oluyor o mekanizmanın. Bunların hepsi gayet iyi.
O heyecan da strese yol açıyor
tabii,
yani.
Tabii. Ne zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor? Beden artık bu kendi iki sistemi içinde sempatik parasempatik sistemle dengeyi sağlayamıyorsa, stres sürekliyse, kronikleşmişse ne oluyor? Sempatik sistem devreye giriyor, parasempatikle biraz aşağıya çekiyor, tekrar bir stres ortamına giriyor, tekrar yükseliyor. Bir merdiven gibi yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Ve bu
ama
kadar,
hepimiz artık bir çıkıştayız.
Evet, bu kadar hızlı çalışmanın sonucunda da ne oluyor? Bizim strese bağlı hastalıklar dediğimiz o en çok korktuğumuz şeyler devreye girmeye başlıyor.
Evet.
Bedenin
nedir
bağışıklık sistemi mesela düşebiliyor. Her zaman için bizim bedenimizde işte uçuk dediğimiz şeye neden olan virüs bulunuyor. Herpes virüsü var.
Evet.
Veya midemizde helikobakter bulunabiliyor. Ama ne zamanki direnç düşmeye başlıyor, bunlar artık kronik bir uçuk olarak devreye çıkıyor veya mide salgısı o strese bağlı olarak aşırı derecede salgılandıkça bu sefer helikobakter orada yara açıyor, ülser olabiliyor. Yine şeyle ilgili, dolaşım sistemiyle ilgili olan hastalıklar çok sıklıkla karşılaşılan hastalıklar olabiliyor. Sürekli olarak kan basıncı yüksekse strese bağlı yüksek tansiyon çıkabiliyor. Kalp hastalıkları olabiliyor. Pek çok şey olabiliyor.
Evet. Tabii stresin ortaya
bu kötü
çıkarttığı
tarafı.
Evet, iyi tarafı da var mı hocam?
İyi tarafı bizi motive ediyor işte, dengede tutuyor.
Evet, o heyecan birazcık. Şimdi stresin ortaya çıkardığı problemler de var tabii ki. İşte ne bileyim, ailede yaşanan problemler, evliliğe atılan adımlar sırasında yaşanılanlar, işte bazı sağlık problemleri, çoğu zaman boşanma bile strese sebebiyet verebiliyor.
Tabii bu gerçekten yaşamımızda sadece olumsuz olaylar değil, olumlu değişiklikler de stres kaynağı olabiliyor. Belirli ölçekler geliştirilmiş durumda ve örneğin bir insanın sevdiği biriyle evlenmesi, nişanlanması, çıkmaya başlaması, istediği bir işe girmesi, bunların hepsi yaşam değişiklikleri oluyor ve hepsinin stres kaynağı olması söz konusu oluyor.
Evet, geçmişte yaşanılanların da streste rolü var zaten.
Şimdi tabii insan belleği var, duyguları var, çevresi var, bir bütün halinde yaşayan bir varlık ve belleğimizde sıklıkla bizi çok mutlu edenleri değil de bizi mutsuz edenleri çok daha fazla tutuyoruz. Onlara geri dönüşler yapıyoruz ve benzer bir olayla karşılaştığımız anda belki o ilk yaşadığımız stresli ortamı ikiye üçe katlayarak, kendi içimizde hikayeler yazarak stresimizi arttırma gibi bir potansiyelimiz de var.
Evet. Şimdi başa çıkmak için ne yapacağız? Asıl sorun bu galiba.
Şimdi başa çıkmak için stres normal bir şey diyoruz. Başa çıkmak için çok farklı yöntemler var. En çok söylenen şey, stres sizi değil, siz stresi yöneteceksiniz. Çünkü stres sizin efendiniz
stresi
değil.
Stresi yönetmek kolay mı? Bu kadar elimizde mi acaba?
O kadar zor değil
öyle
aslında.
Mi? Evet. O zaman hemen bunun yollarını anlatalım
şimdi,
hocam.
Şimdi stres bizim efendimiz değil, stres bizim emrimizde olan bedenimizin bir tepkisi. Hı hı. İlk başta bunu düşünmekte yarar var. Bir kere bunu düşündüğümüz zaman kontrol streste değil bizde oluyor. Ve stresin etkisi bir miktar azalabiliyor. Çünkü yine biliyoruz ki insanoğlu kontrol edemediği şeylerle karşılaştığı anda, evet, kendisini daha zayıf hissediyor ve ipleri çok daha kolay bırakabiliyor. Hı hı. Şimdi stresle olumlu baş etme dediğimiz, stresi yönetme dediğimiz yöntemlerin içinde çok farklı şeyler yer alıyor. Bir kere kendi stresini tanımak çok önemli. Kendi bedenini tanımak çok çok önemli. En azından bedeninden gelen en ufak bir bu doğal dengeye yönelik tepkiyi fark ettiği anda, ne bileyim kalbi çarpmaya başladığında, bunu bir felaketle sonuçlanacak bir olay gibi, evet, değil. Evet, şu anda
biraz panik atağa dönüştürmemek, evet, gerekiyor herhalde.
Şu anda ben böyle bir durumdayım ve bu kalp çarpıntısı benim bedenimin normal bir tepkisi diye zihinsel olarak bir
zaten
yapılandırma yapabilirse.
Zaten kişiden kişiye de farklılık gösteriyor tabii herhalde ki, değil mi? Tabii ki. Strese yatkın kişilerde bireysel çok daha farklı.
Bireysel farklılıklar tabii ki her şeyde olduğu, bütün psikolojik özelliklerde olduğu gibi çok çok önemli. Çünkü bazı insanların gerçekten eşikleri çok farklı olabiliyor. Beni rahatsız eden herhangi bir uyaran sizi rahatsız etmiyor olabiliyor. Öyle olduğunda ne oluyor? Ben o uyaranla karşılaştığım zaman çok daha çabuk bir stres tepkisine girebiliyorum. Evet. Bunların hepsi doğal yatkınlıklar. Ancak yöntemler içerisinde bizim kendi kendini olumlu düşünme dediğimiz bir yöntem var. Bu demin bahsettiğim gibi en azından hani bu kalp çarpıntısını farklı şekilde yorumlayıp, hı hı, onun anlamını değiştirmek ve o döngünün büyüyüp bir panik atağa kadar götürmesini bir yerde engellemek, yavaşlatmak, evet, durdurmak gibi olabiliyor. Veya olumsuz bir koşulla karşılaştınız, işte patronunuz size çok kötü bir şey söyledi. Ya, o anda yaşamın hepsi o patronun söylediği kötü şey değil. O sizin hayatınızın bir gerçeği ama onun yanı sıra sizi var eden başka özellikleriniz de var. Ama biz insanoğlu olarak ne yapıyoruz?
Sadece oraya odaklanıyoruz.
Ters giden bir şey olduğu, evet, anda sanki bütün yaşamımız onunla kaplıymış, hı-hı, gibi onun her şeyi alıp yutmasına izin veriyoruz. Yine bu olumlu düşünme içerisinde, evet, burada iyi bir şeyler olmuyor. Son derece kötü konuşuyor benimle ama bu an için geçerli bu. Benim bundan önceki başarılarım da var, bundan sonraki başarılarım da olabilir. Olacak, evet. Bu odanın dışına çıktığım anda o burada kalabilir. Bunu eğer bir miktar
stresi oraya
getirebilirse, evet, çok daha tabii etkisi hafifliyor.
Evet, gerçekten çok güzel. Tabii hepimizin zaman zaman kaygıları var, korkuları var. Belki uyku bozukluklarına,
evet,
yol açıyor.
Yol açabiliyor.
Baş ağrıları tabii ki bunlar
kronik ağrılar olabiliyor.
Yoğun stresin etkisi olarak tabii, ortaya çıkıyor. Tabii. Ve stresin etkisiyle götürdüğü çok kötü sonuçlar var. Kanser gibi ortaya çıkabiliyor ne yazık ki. Hı hı. Ama işte bunlar gelmeden biz o stresle başa
olumlu
çıkmanın
baş
yollarını öğrendik bugün, evet, sizden. Çok teşekkür
bir
ediyoruz.
Bir şey daha, buyurun, söyleyeceğim. Bütün bunun yani sadece zihnin yanı sıra fiziksel egzersizler, meditasyon, yoga, doğru nefes almak çok çok önemli faktörler. Bunları yaşamın da içine bunları soktuğumuz, evet, zaman stresi yok etmesek bile biz kendimizi daha güçlendirebiliyoruz.
En azından başa çıkacağız.
Evet, strese rağmen yaşayabiliyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Sağ olun,
ediyorum.
Var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Sayın Nilhan Sezgin'di konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken hayatın seslerinde şimdi yine müzik diyoruz.
Senin gözüne konsam orada. olamam, yapamam, yapamam. Ben sensiz yapamam. Sen olmadan canım ben yaşayamam. Olamam, olamam. Ben sensiz olamam, yapamam, yapamam. Ben sensiz yapamam. Sen olmadan canım ben yaşayamam. Uçsam senin gözüne konsam, orada uyuyup kalsam, uyusam uyusam hiç uyanmasam. Ah yıllarca öyle.
Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler bölümümüzde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la birlikteyiz. Yine merhabalar,
merhabalar.
Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, ses bayrağımız Türkçemiz en güzel dillerden diye geçtiğimiz haftalardan beri konuşuyoruz. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü var. Türk dili güzeldir, zengindir. Onun bu güzelliğini ortaya koymamız lazımdır demiş. Evet. Ama biz ne kadar koyabildik, ne kadar koruyabiliyoruz orası tartışılır tabii değil mi?
Kendimize ne kadar bakabiliyorsak dilimize de o kadar bakıyoruz bence.
Evet.
Çünkü sonuçta Türkçe gerçekten özel bir dil. Aslında her dil özel. Hani, diğerlerinden daha fazla diyemeyiz ama biz bu dili konuştuğumuz için, ana dilimiz olduğu için bize düşüyor bu özellikleri dile getirmek. Yoksa her dil hak ediyor bunu. Dünyada hiçbir dil yok ki aman vazgeçelim bundan iyi değildir diyebilirim. Hepsi birbirinden farklı derinlikleri olan, insan dehasının farklı yönlerini gösteren diller. Türkçemizde tabii bizim kendi ulusumuzun, milletimizin dilinin dehasının derinliğini gösteriyor.
Evet. Şimdi aslında Türkçenin temel ses kuralları var. İşte evet. Büyük ünlü, küçük ünlü uyumları gibi. Evet, edelim onlardan. Ne ifade eder büyük ünlü, küçük ünlü uyumu nedir? Şimdi belki ilk kez uyan dinleyicilerimiz vardı. Nasıl yani Türkçenin büyük
ünlü? Ya da ilkokul yıllarını evet. hatırlayan arkadaşlar olabilir, dinleyicilerimiz olabilir. Çünkü küçük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumu dediğimiz zaman akla ilk gelen şey aslında dil bilgisi kuralları. Ama Türkçe açısından çok değerli bir özellik. Sebebi şu, birbirini takip edebilen bir ses sisteminden bahsediyoruz biz. Birbirinden bağımsız, denk gelmiş seslerden değil. Hı hı. Her dili zengindir. Bazı diller bu şekildedir. Hı. Ama Türkçe değil. Türkçe tıpkı bir bilgisayar sistemi gibi kendini içinde tekrar etmeyen, yani yenilemeyen ama birbirini ses olarak tekrar eden, anlam olarak tekrar etmeyen, ses olarak tekrar eden bir yapısal özellik
örnek
var.
Örnek verebilir miyiz?
Mesela korkusuz dediğimiz zaman oraya gelen ekin bir özelliği var. Korkmaktan korku, yani niye korku ya da korka demiyoruz da korku diyoruz. Arkasından da korkusuz dediğimizde aynı sesin tekrarı var. Anlam olarak farklı
bu
ama ses olarak aynı.
Bu hangi ünlü uyumuna giriyor?
Bu sonuç olarak büyük ünlü uyumuna giriyor ve bunun altları da var. Küçük ünlü uyumu dediğimiz işte düz ve dar seslerden mesela A ve I'dan sonra A'nın gelmesi, I'nın gelmesi gibi. Daha sadece yuvarlaklığına, O, U gibi, Ö, Ü gibi yuvarlaklığına değil de darlığına, birbiri ardı sıra geldiğinde eklerdeki devamına göre Türkçe tam çok sık dile getirilen bir şey.
Aslında içine dili. Dalınca da o kadar zevklidir ki değil mi?
Dil bilgisayarı açıdan çok zevkli gerçekten. Konuşurken bunları hiç düşünmüyoruz ama öğretirken, yabancılara öğretirken bizim işimizi çok kolaylaştıran bir şey.
Evet.
Şöyle söyleyebilirim, en basit örneklerinden biri budur. Biz soru ekini de uyum, ünlü uyumuna göre yapıyoruz. Ve bizde mesela mı, mi, soru eki bir önceki sözcüğün ünlü uyumuna göre şekil değiştiriyor. Yani kalem dediğinizde kalem mi diyorsunuz da ne bileyim kapı mı dediğinizde mı geliyor ı'dan sonra.
Hmm.
Yani kapı mi demiyorsunuz.
Demiyoruz
mesela.
Evet. Peki bu, o nasıl açıklanıyor?
Bu da ses uyumuyla ilgili. Hı hı. Ve bu o kadar güçlüdür ki böylelikle anlam devam eder. Anlam farklılıklarını takip edebilirsiniz. Mesela evde dediğimizde D yapısının orada E'den sonra E gelmesi bizim için çok büyük bir kolaylıktır. Biz konuşurken hiç bunları düşünmeyiz ana dilimiz olduğu için. Ama yabancılara öğretirken çok önemli. Bu ses yapısı sayesinde sesler tekrar ederken anlam değişiyor ve bu teknolojide yeni yeni keşfedilen bir düzeninde örtüşen bir tarafı. Yani bilgisayarlarda da sürekli sıfırlar ve birler kullanıyoruz ama aynı sıfırlara ve birlere karşılık gelmiyor. Hatta biz onları tıpkı konuşurken sesleri düşünmediğimiz gibi bilgisayarları kullanırken de bütün bu yazılım programını düşünmüyoruz.
Dilin matematiğini de ayrıca konuşalım.
Konuşalım, bir gün onu da konuşalım. Ses uyumu Türkçenin önemli özelliklerinden biri. Bu yönden inceleniyor hatta. Yani hani bizim ana dili konuşucularının çok önem vermediği ve sınavda ya da okulda karşılaşmadığımız sürece ilgilenmediğimiz bu özelliği Türkçeyi dünya dilleri arasında başka bir yere taşıyor.
Hı hı.
Eklerle bunu yürüttüğü için. Meşhur tekerlemedir aslında, artık Çekoslovakya kalmadı ama Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız dediğimizde bunu başka dillerde cümlelerle ifade edebilirsiniz ama bizde ses tekrarı var, anlam tekrarı yok. Hı-hı. Tamamen başka bir anlam verir. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan dediğimizde ses tekrarı var ama anlam tekrarı yok ve bu matematik çok dahiyane çünkü sayısız kavram oluşturabilirsiniz buna kökü hiç değiştirmeden. Bu sözcük sayısının az olmasını ama dil bilgisi gramer açısından yüksek bir işlevselliği beraberinde getiriyor. Bu yüzden fark ediliyoruz. Bir özelliğimiz daha var, bugün ondan da bahsetmeyi ben çok arzu
Hangisidir
ederim.
Hangisidir o?
Türkçe cinsiyetsiz bir dildir.
Nasıl, kelimelerimizin cinsiyeti yok mu?
Yok. Bundan dolayı da mutluyuz. Çünkü bazı diller başka dil ailelerinde.
Mesela maskülen, feminen dediğimizde bunlar bir cinsiyet
ifade etmiyorlar mı? Evet, cinsiyete karşılık gelir.
Evet.
Şöyle, mesela masanın bir cinsiyeti yoktur bizde. Ama başka dillerde vardır. Yani masanın kadın, dolabın erkek olarak şahıslandırıldığı.
İngilizce'deki she ve he gibi değillerdir.
O bile diyorsun. Hafif, hatta Almanca'da vardır. Hı-hı. Almanca bilenler çok daha iyi tartacaklar. Şimdi artikellerin nesnelerin cinsiyetine göre yapılandığı bir dil. Bizde bu yoktur ve bunun olmayışıyla da biz çok mutluyuz. Hatta o kadar yoktur ki bazı isimlendirmelerde yoktur. Mesela eş deriz biz. Benim eşim. Sesim kadın sesi olduğu için eşimin erkek olduğunu tahmin edersiniz. Evet. Bir erkek söylediğinde de karısından bahsettiğini anlarsınız. Ama biz eş deriz ya da kardeş dediğimizde cinsiyetsizdir.
Ama müdüre, imparator, imparatoriçe gibi.
Hepsi alıntı.
Öyle mi?
Hiçbiri bizim değil. Ve bizim ana dilimizin en temel özelliklerinden biridir bu. Bizde esas olanlar bile, temel olanlar bile, temel olarak kullanılanlar bile cinsiyetsizdir. O haldeyiz ki biz sultan kelimesini bile cinsiyetsiz hale getirmişiz.
Evet.
ve kişiye ve duruma göre siz onun bir kadın ya da erkek olduğunu tahmin edersiniz. Hmm. Aynı şey çok değerli bir sözcüktür. Kardeş sözcüğü. İngilizceye çevrilemeyen bir sözcüktür mesela. Kız kardeş ya da erkek kardeş demediğiniz sürece çok arkaik İngilizce kelimeler bulmanız gerekir. Kardeş sözcüğü çok
ama
az
bile çevrilebiliyor. Ama yok mudur?
Kardeşlik yok. Brotherhood var, o da erkek kardeşlik.
Uncle. Hem dayı hem amca anlamına gelmiyor.
Bizde akraba adları zaten neredeyse noktasal olarak belirlendiğinden İngilizcenin evet. Gerçekten bizim akraba ve aile adlarının artık bunu söylemeye hakkı var. Yanına yanaşması mümkün değil çünkü evet. O kadar detaylı ki. En basiti o geliyor dersem her şey olabilir. Hı hı. Yani bir kadın, bir erkek, bir kedi, bir araba. Her şey olabilir. Bu belli bir açıdan bakıldığında belirsizlik ve az anlatım gibi görünebilir. Hı hı. Ama artık biz düşünce ufkunu da yükseltmiş insanlarız. Yüzyılımıza yakışır düşünceler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ufukla baktığımızda daha bütünsel bir anlatımdır. Artık bilim insanı demeyi öğreniyoruz mesela. Hı hı. Değil mi? Bilim adamı değil, bilim insanı dilimize eğitiyoruz. Oysa bizim ana dilimiz böyle zaten.
Evet.
Bizim ana dilimizde alıntı kelimeler de var, müdür, müdire gibi.
Gibi.
Ama bize ait değil. İşin şaşırtıcı tarafı ana dil, insanın düşünce sisteminin alt yazılımı, asıl sistemimiz ana dille çalışıyor. Ve biz ana dilimize döndüğümüzde kendi kültürel duruşumuzu da keşfedebiliyoruz. Hı hı. Başka dilleri öğrenmenin bu anlamda büyük bir kazanımı var. Çünkü anlayabiliyoruz içini. Biraz önce söylediğimiz gibi biz konuşurken asıl anlama baktığımızdan işin bize nasıl, dilin bize nasıl bir çerçeveleme getirdiğini çok fark edemeyebiliyoruz. Hı hı. Hani şimdi teknolojik cihazları bir üst versiyona taşımak için formatlıyoruz ya.
Evet.
Aslında bizim de kendi formatımız var. Fabrika çıkışımız ana dilimiz ve fabrika çıkış ayarlarımız ana
bizim
dilimiz.
Bizim de o zaman bir format atmamız, fabrika çıkışına dönmemiz gerekiyor.
Zaman zaman, çünkü gerçekten en azından bunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Kapasiteyi bilmek için. Ben bu sabah program için bakınırken Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun çok güzel bir şiirine denk geldim. Oradan bir iki şeyi paylaşmak isterim size. Şiirin adı Üç Dil. En azından üç dil bileceksin demiş Eyüpoğlu. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil. Birisi ana dilin. Elin ayağın kadar senin. Ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Ninniler, masallar. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde canımın içi demesini, canımın içi demesini, yüreğim ağzıma geldi demesini, kırmızı gülün adı var demesini, nereden ince ise oradan kopsun demesini, atın ölümü arpadan olsun demesini, keçiyi yerden uçuran bir tutam ottur demesini bileceksin.
Bileceksin, evet.
Bunları ancak ana diliyle bilebiliriz.
Evet, o kadar güzel ifade edilmiş ki gerçekten dilimiz kültürün aslında en önemli ögesi.
Evet.
Dil ulusun ses bayrağı, aynı kesinlikle. Zamanda da bağımsızlığı, değil mi?
Hele bugünlerde biraz önceki Çanakkale ile ilgili söyleşinizi de dinleme fırsatı buldum. Gerçekten çok değerli. Ses bayrağı ifadesi Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın.
Evet.
O diyor ki işte ant içiyorum. Bütün ölüler adına, bütün gençler, bütün doğacak çocuklar adına. Varacağım değişine gündüz gündüz, varacağım Tanrı'ya dek, soluğumda soluğun Türkçem ses bayrağı. Ve gittiğin her yere bir bayrak aç. Orada hiç kimse duymasa bile Türkçe birkaç cümle söyle diyen de odur. Dolayısıyla belki bizim dinleyicilerimizin bulunduğu yerlerde ola ki Türkçe söylendiğinde hemen anlayabilecek kişiler yanlarında bulunmayabilir ama bugün varsa bir hatırımız, bizim hatırımızda bulundukları yerlerde birkaç cümle söylesinler yüksek sesle Türkçe. Ses bayrağıdır, dalgalansın.
Evet, hele ki yarın 18 Mart, evet. 18 Mart itibariyle Avrupa'nın pek çok ülkesinde, hatta ilerleyen tarihlerde Amerika'da bile Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında pek çok tören anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu çerçevede Türkçemizi de duyuralım, değil mi?
Evet, evet. Ne güzel bir şey ki bu kadar büyük bir savaşın sonrasında doğan evlatları, nesiller şu anda barış için bir araya geliyorlar aynı adla. Bu çok değerli bir şey. Orada savaşan insanların gerçekten üstün bir özelliği varmış. Savaşarak dünyaya barışı hatırlatmak her zaman mümkün olamıyor. Ama Çanakkale'nin böyle bir özelliği var. Çok evet. Da güzel bir yer, gerçekten gidip görmek lazım bu arada.
Mutlaka, mutlaka. Zaman su gibi akıp geçti. Gerçekten evet. Çok güzeldi. Haftaya neyle devam edeceğiz? Ben dört gözle bekliyorum. Sürpriz bakalım değil. Dinleyicilerimiz de aynı heyecanla bekleyeceklerdir mutlaka. Dilerim. Tekrar teşekkür ediyoruz bugün, bu hafta için sevgili Elif Berna Kutluata.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata'ya teşekkür ediyoruz. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine diyoruz. Sizlerden ayrılmadan önce Çanakkale deyince aklınıza ne geliyor diye sormak istiyorum ben. Şu dakikadan itibaren elektronik posta yolu Facebook, Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz Çanakkale'nin 100. yılını kutlayacağız. Sizler de Çanakkale deyince aklınıza ne geliyor? Lütfen paylaşın bizlerle ve Cuma günü çekeceğimiz kuradı bizden bir armağan kazanın. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, hatta programımızın takip edemediğiniz bölümlerini oradan da takip etmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz bizler. Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın yine 15 haberleri sonrasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri'nde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.